34. bölüm. Metal sandalye aynayı delip geçerken Nava korumak için Kane'in üstüne atıldı. Kısa boylu bir adam diğer taraftan odanın içine doğru tırmandı. Bağırıyordu.
Deneyi alamazsınız.
Nava saldırgana doğru döndü. Adamın yüzü o kadar kızarmıştı ki neredeyse morarmıştı. Alnındaki bir yara kanıyor, akan kan gözüne girdikçe yarayı siliyordu. Nava tabancayı onun alnına doğrultup tetiği çektiğinde bir patlama olmadı. Bir tek klik sesi duyuldu. Şarjörü boştu. Nava bir şey yapamadan adam aralarındaki mesafe boyunca atılıp onu devirdi. Başı yere çarpan Nava'nın boğazını sıkmaya başladı. Dalton gibi eğitimli bir katil değildi bu ama Nava da artık kendini koruyabilecek durumda değildi. Sol kolunu kullanamıyordu ve kan kaybından halsiz düşmüştü. Üstündeki adamsa aklını kaçırdığı için enerji doluydu. Nava bu şekilde adamı alt edemeyeceğini biliyordu. Yine de bir şeyler yapmamazlık edemeyeceğinden uzanıp sağlam eliyle adamın hayallerine yapıştı. Adam ellerini anında boynundan çekip bacaklarının arasına götürerek bağırdı. Nava onu bırakmadı. Parmaklarından kurtulamayacağını anlayan adam yumruğunu Nava'nın suratına indirdi. Darbenin gelişini görmeyen Nava'nın başı yere çarptı. Elini gevşetince adam üstünden yuvarlandı. Bir yandan bacaklarının arasını tutuyor, bir yandan da inliyordu. Nava ağzındaki kanı tükürüp ayağa kalktı. Kane'i buradan çıkarmak zorundaydı. İnleyen adamı umursamayarak Kane'e döndü. Tabancasını kabzasıyla son kelepçeyi de parçalayıp onu koltuktan indirdi. Kane'in bacakları halsiz kaldığı için Nava'ya yaslanınca neredeyse ikisi de düşüyorlardı. "Dikkat et David, ben de iyi durumda değilim. Özür dilerim," dedi Kane. "Ben şimdi iyiyim galiba. Yürüyebiliyor musun?" diye sordu Nava. Kane Nava'nın kolunu tutarak birkaç adım attı. "Evet," dedi kendinden pek de emin olmayarak. "Dengemi bulmakta zorluk çekiyorum ama yürüyebiliyorum." Nava başını sallayıp silahına yeni bir şarjör taktı. "Gidelim."
"Hayır!"
diye bağırdı Forsyth. Yaralı ayağını bir şeyle vurup ezince Nava dizlerinin üzerine kapaklandı. Doktor ayağına bir cam parçası saplamıştı. Bu kez Nava bağırıp ayağını çekti. Öne doğru kapaklanınca silahı elinden düşürdü. Forsyth öne doğru emeklerken nefes alamıyordu. Sağlam ayağıyla adamın başına vurdu. Ama bu da onu bayıltmaya yetmedi. Emeklemeye devam ediyordu. Nava kırık camların arasından tabancasını aradı ve sonunda bulup kabzasına yapıştı. Namluyu Forsyth'a doğru çevirip ateş etti. Tam o anda Kane Nava'nın eline yapışıp kaldırınca mermi hedefi kaçırdı ve Forsyth'ın arkasındaki duvara saplandı. Forsyth sustu. O da sessizleşti. Sadece silah sesi yankılanıyordu kulaklarında. Nava şaşkın bir halde Kane'e baktı. "Öldürmek yok artık," dedi Kane sadece. Nava bir an için tereddüt etti ama sonra tabancayı indirip kabzasını Forsyth'ın kafasına indirdi. Adam bayılarak yere yığıldı. "Öldürmedim," dedi nefes nefese. Kane gözlerini kırpıştırdı. "Jasper'ı kurtarmamız gerek. Beni takip et." Nava odadan zar zor yürüyerek çıkarken Kane feneri yanına aldı. Nava iki kere düşer gibi oldu. Ayağındaki acı artık dayanılmaz bir hal alıyordu. Üçüncü kez tökezlediğinde Kane onu ayakta tutmak için koluna yapıştı. "Galiba yürümek için yardıma ihtiyacı olan tek insan ben değilim," dedi. Nava başını sallayarak ileri doğru yürüdü ve "burada dur," dedi. D8'in önüne gelmişlerdi. Kapıya birkaç mermi sıktı. Kane elinde fenerle odaya girdi. "Tanrım Jasper," diye fısıldadı. Jasper bir masanın üstündeydi. Kolları ve bacakları kalın deri şeritlerle bağlanmıştı. "David," dedi boğazı kurumuş gibi konuşan Jasper.
"Sen misin? Benim Jasper,"
diye cevap verdi Kane ağlamaklı bir sesle.
"Nava da burada."
Kane Jasper'ın bağlarını çözerken Nava soluklanmak için kapıya yaslandı. "Sonuna geldik," dedi kendi kendine. Neredeyse bitmek üzere. Kayarak yere düşmeden önce bayılmıştı bile. "Nava, Nava, uyan." Kane hafif bir tokat attı onun yüzüne. "Hadi neredeyse sonuna geldik." Nava gözlerini açtı. "Ayılıyor," dedi omzunun üzerinden tedirgin bir şekilde bakan Jasper'a. "Yardım et de ayağa kaldıralım." Jasper kadının bir eline yapıştı, Kane de diğerine. Onu kaldırmaya çalıştıklarında Nava inledi.
"Bileyim," dedi nefes kesilerek.
"Kırık."
"Tanrım,"
dedi Kane ateş tutmuş gibi elini çekerek.
"Nava, özür dilerim."
"Önemli değil. Sağ elimden çekip kaldırın." Jasper sağ elinden çekerken Kane de sol tarafından destek verdi. Nava kalkmıştı ama durduğu yerde sallanıyordu.
"Hadi gidelim," dedi. "Fazla zamanımız yok."
İki tarafına Jasper ve Kane'i alarak karanlık koridor boyunca ilerlediler. Yine kurşunlayarak açtığı bir güvenlik kapısından geçtiler.
"Yerde yatanlara dikkat edin," dedi asansörlere geldiklerinde. "Yerde bir adam yatıyordu."
"O, ölmediler," dedi Nava. Asansör düğmesine basmak için uzanınca Kane rahatlayarak iç geçirdi. Ama hiçbir şey olmadı. Asansör gelmiyordu. Ayrıca panelde kabinin hangi katta olduğunu gösteren numaralar da yanmıyordu. "Elektrik. Elektrik olmayınca asansör nasıl çalışacak?" diye sordu Kane. Nava alnına vurdu sinirlenerek.
"Kahretsin," dedi. "İki dakikamız var. Sonra ne olacak diye sordu Jasper. Binanın güvenlik görevlileri doluşuyor bu kata ve hapı yutuyoruz. Hadi. Geldikleri koridora döndüler. 20 adım sayıp durdular. Nava sırt çantasından gri hamur gibi bir madde çıkardı ve duvarın dibine yerleştirdi. Sonra üstünde numaratör olan bir kutucuğu yanına koydu. Ben işaret verdiğimde koridor boyunca asansöre doğru koşacağız. Beni sırtlayıp götürmeniz gerekecek, anladınız mı? Anladık dedi aynı anda ikizler. Nava numaratöre 045 yazıp yeşil düğmeye basmak üzereyken dur dedi Kane. Kane, zaman yok. Eğer bombayı burada patlatırsan bu bir zincirleme etki yaratacak ve masum insanlar ölecek. Bombayı biraz yana kaydırmamız gerek. Siz kaçın, ben ayarlarım. Jasper, Nava'yı al. Nava daha bir şey yapamadan Jasper kadının beline yapışıp onu çekti. Kane bombayı söktü ve ilerleyip başka bir yere yerleştirdi. Zamanı tekrar ayarladı. 20 saniyesi vardı. Başaramama olasılığı %37.458'di. Ama o kaderini belirlemişti. Arkasına bakmadı. Nava patlamayı duymadan önce hissedince Kane'e doğru uçtu. İkisi de yere kapaklandı. Sıcak hava akımının arkasından dev bir patlama duyuldu. Saniyeler sonra son molos parçasının da yere düştüğünü duyunca Kane'in üstünden indi. Gidelim. Kane ve Jasper onu ayağa kaldırıp yıkılan duvara doğru koştular. Zemin çökmüştü ve duvarda koca bir delik vardı. Nava deliğe bakıp binanın planını hatırlamaya çalıştı. Kokuyu siz de alıyor musunuz? Dedi Jasper. Nava o anda lağım kokusunu aldı ve başını salladı. Son patlayıcıyı da şuraya yerleştir Jasper, dedi Nava. Tavanın yıkılan duvarın üzerindeki bölümü işaret ediyordu. Jasper dönüp bakınca Kane başını salladı. Jasper işini bitirince ikizler Nava'yı deliğe indirdiler. İçeri girdiklerinde Jasper onu kucakladı ve omzuna alıp koşmaya başladı. 10 saniye sonra bir patlama sesi daha duydular. Tavanın bir kısmı çökünce geldikleri yol tıkandı. Kimse peşlerinden gelemezdi artık. Jasper lağım kapağını kaldırırken inledi ve tırmanıp kaldırıma çıktı. Sonra dönüp Nava'nın sağlam koluna yapışıp onu da yukarı çekti. Kane de arkasındaydı. Birkaç saniye sonra büyük beyaz bir araç yanlarında durdu. Direksiyondaki Sergey Kuzlov'du. Yan kapı açılınca sakallı bir adam çıktı araçtan. Kane gözlerini kırpıştırarak "Doktor Lukin, o ağır yaralı," dedi. "İsmimi nereden bil?" Adam Nava'yı görünce birden sustu. "Aman tanrım," dedi kadının kolunu alıp omzuna dolarken. "Onu araca bindirin, acele etmeliyiz." Brooklyn Köprüsü'nü geçerken Lukin bir iğneyle Nava'yı uyuşturdu. Kane ve Jasper da kanamasını durdurmaya çalışıyorlardı. Kane camdan bakınca Manhattan'ın dev binalarını geride bıraktıklarını, Brooklyn'e doğru gittiklerini gördü. Flatbus Bulvarı'nda ilerliyor ve gitgide daha köhne semtlere doğru yol alıyorlardı. Kane gözlerinin önünde kayıp gitmekte olan Nava'ya bakarken fenalaştı. O sırada araç birden acı bir fren yaparak durdu. Doktor Lukin kapıyı açtı, sedyenin ucundan tutup dışarı atladı. Jasper da aynısını yaptı. Kendini toplayan Kane peşlerinden koşarak asansöre girdi. Lukin bir düğmeye bastı ve tam kapılar kapanırken Kuzlov da asansöre girip aralarına sıkıştı. Asansör inerken kimse konuşmadı. Bir tek asansörün çarklarının sesi duyuluyordu. Jasper Nava'nın ayak bileğini sıkıyor, turnike görevi görüyordu. Sonunda asansör durdu ve kapılar açıldı. Beşi bir arada nemli bir koridor boyunca koştular ve Lukin anahtarıyla kapıyı açtı. Dairesi hem evi hem de ameliyathanesiydi. Bir tarafta televizyonun önünde lekeli bir kanepe, diğer tarafta da bir ameliyat masası vardı. Masanın yanında da ekipman ve onları bekleyen orta yaşlı bir kadın duruyordu. Lukin ve Kuzlov hiç beklemeden Nava'nın baygın bedenini ameliyat masasına yatırdılar. Kane ve Jasper da masadan hemen uzaklaşarak Lukin'e engel olmamaya çalıştılar. Lukin Rusça konuşarak durumunu anlatıyordu Nava'ya. Ona bir takım aletler takmaya başladı. Nava'nın kan basıncı düşüktü ve giderek daha da düşüyordu. Kalp ritmi yavaşlıyordu. Lukin ve hemşire olduğu anlaşılan kadın Nava'nın yaralarına bakarken Rusça konuştular. Lukin duraksadı. Hemşire ona baktı. Sonra da Nava'ya döndü. Artık hızlı hızlı konuşmuyorlardı. Sanki her saniye önemliymiş gibi hareket etmiyorlardı artık. "Ne oldu?" diye sordu Kane. Lukin onu umursamadı. Hemşire ise bir bakış atıp işine döndü. "Ne?" dedi artık neredeyse bağıran Kane. Elleri kan içinde kalmış olan Lukin sessizce bir şeyler fısıldadı ve Kane'e yaklaştı. "Çok fazla kan kaybetti. Kurtarabileceğimizi sanmıyorum." "Kan verin." Doktor bir an için yere, sonra da Kane'e baktı. Kan grubu 0 RH negatif. Yani? Çok nadir bulunan bir kan grubu ve ne yazık ki elimizde yok. Özür dilerim. Kane geriye çekilip yumruklarını sıktı. Bir yolu olmalıydı. Olmalıydı. Dur, ne düşünüyordu ki? Bir yolunu bulabilirdi. Gözlerini kapadı ne yapması gerektiğini görmek için. Ama bir şey olmadı. Sadece gözlerinin önünde renkli noktalar uçuşuyordu. İyi misin? Sus da odaklanayım diye bağırdı Kane. Kendini bırakıp hatırlamaya çalıştı. Ağacı gördüğü ve her ana girdiği yeri. Ve sanki hep oradaymış gibi sonsuza dek uzanan olasılıklarıyla yine geldi gözünün önüne. Dallara baktı, her bir yolu izledi, sonunda da buldu. O kadar barizdi ki karmaşık bir cevap aramıştı ama basitti. Kane gözlerini açıp döndü ve kollarını göğsünde birleştirmiş halde onları seyreden Kuzlov'a baktı. Luke'ine dönerek "Onun kan grubu 0 RH negatif," dedi Kuzlov'u işaret ederek. "Ondan alın." Ama tehlikeli olabilir. O kadar çok kan kaybetti ki. Doktor kendinden emin değil gibiydi. Kuzlov Kane'e baktı ve "Kan verirsem çıkarım ne olacak?" diye sordu sakin bir sesle. Kane gözlerini kırpıştırdı. Bir dakika içinde kan verilmezse Nava'nın ölme olasılığı %89.532 idi. O yarmayla tartışacak zamanı yoktu. Nava'nın masada duran tabancasını kapıp ateş etti. Mermi Kuzlov'un kulağını sıyırıp arkasındaki duvara saplanınca silahı Kuzlov'a doğrulttu. "Yaşamana izin veririm," dedi. Kuzlov tartışmadı. Luke'ine doğru gidip gömleğinin kolunu sıyırdı. Hemşire onu hazırladı. Kolunu silince o da alkol koktu. Kadın iğneyi sokarken Kuzlov yüzünü biraz buruşturdu. Kane gözlerini kapadı ve rahatlayarak iç geçirdi. Nava'nın kurtulma olasılığı şimdi %98.241'di. Biri omzunu tuttu. Gözlerini açınca Jasper'ın gülümsediğini gördü. "Seninle gurur duyuyorum ufaklık. Yapabileceğini biliyordum." Kane de gülümsedi ve ikizinin elini sıkıp yine gözlerini kapadı. Birden çok ama çok yorgun hissetti kendini. Gelecek konusunda endişeli değildi artık. Endişelenmesine gerek yoktu. Her şey kontrol altındaydı.